Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Farvardin 1403, Hicri Kamiri 6 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 15 Nisan 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, Yüzyılda Yüz Gelişme, Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail karşıtı operasyonla ilişkin açıklama yaptı. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkilerdeki danışmanı, Siyonist rejimin çöküşünün yakın olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Borrell ile görüştü. İran ve Suriye Dışişleri Bakanları bölge gelişmelerini ele aldı. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, İran'ın tepkisinin Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesine uygun olduğunu söyledi. Ve İran Ordusu Genel Komutanı Amerika'yı uyardı. Şimdi haberler. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin bu pazar günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin kırmızı çizgilerini aşmasının, devrim muhafızlarının işgal altındaki topraklara yönelik yoğun füze ve İHA saldırısının sebebi olarak açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesine ilişkin şunları vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesine dayanarak gerçek vaat operasyonunu yürüttü ve İran, ulusal çıkarları ve ulusal güvenliği güvence altına almak için saldırgan Siyonist rejime karşı gerekli asgari cezai tedbirleri bizzat kendisi almıştır. Duyuruda şunlar eklendi. Bu operasyonda sadece bu rejimin istihbarat ve askeri hava üssü hedef alınmış, rejimin ekonomik ve altyapı tesisleri hedef alınmaktan kaçınılmış ve şu anda İran'ın gündeminde başka bir askeri harekat yok. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin duyurusunda şu ifadelere yer veriliyor. Siyonist rejim, İran'a yönelik şer eylemlerini hangi araçla ve hangi düzeyde sürdürmek isterse aynı cevabın en az 10 katını alacaktır. İslam İnkılabı liderinin uluslararası ilişkilerdeki danışmanı Siyonist rejimin çöküşünün yakın olduğunu söyledi. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Ekber Velayeti, dün Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye ile yaptığı telefon görüşmede, soykırımcı İsrail rejiminin Gazze şeridindeki saldırılarında oğulları ve bazı aile üyelerinin şehit olmalarından dolayı taziyede bulunarak şunları kaydetti. Filistinlilerin son 6 ayda gösterdiği direniş, günümüzde ve yakın dönem Filistin mücadeleleri tarihinde benzersizdir. Siyonist rejimin Suriye'deki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yönelik terör saldırılarını kınayan velayeti şunları ekledi. İslam devrimi muhafızları ordusunun işgalci İsrail rejimine yönelik füze ve İHA saldırısında cesur ve basiretli eylemi, 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasındaki yıllarda Siyonist rejimi bölgesel bir güç haline getirmeye çalışan batılı ülkeler ve sahte Siyonist rejimin destekçileri için skandal yarattı. Ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı ve ezici savunma hamlesiyle Siyonistlerin sahte imajı yıkıldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle de İslam İnkılabı rehberinin 6 aydan fazla süre zorlu mücadelede Filistin'e yönelik desteğini de tutumunu takdir eden İsmail Haniyeh şunları söyledi. Sahte İsrail rejiminin son dönemde işlediği suçlar her şeyden önce bu cani rejimin şeytani ve intikamcı ruhunu gösterirken diğer taraftan da hiçbir başarı elde edememiş olan Siyonist rejimin Gazze Savaşı'ndaki başarısızlığını göstermektedir ki ilan ettiği hedeflerden hiçbirine ulaşamamış ve direniş kesinlikle kazanacaktır. Hamas Siyasi Büro Başkanı ayrıca İran'ın Siyonist rejime yönelik füze ve İHA saldırısına da değinerek şunları ekledi. Bu cesur operasyon İsrail'in işgal rejimiyle çatışma yolunda bir dönüm noktası olup Siyonistlerin küstahça davranma devrinin bittiğini vurgulamaktadır. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, Siyonist rejimin askeri saldırısına yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları da dahil olmak üzere önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yapılan telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan, Suriye'de terörle mücadelede İran müsteşarlarının hedef alınması da dahil olmak üzere Siyonist rejimin tekrarlanan saldırılarına işaretle şu vurguda bulundu. Siyonist rejimin İran'ın Şam'daki diplomatik tesislerine yönelik askeri saldırısı, Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisini aşmaktadır. İran'ın meşru müdafaa çerçevesindeki askeri harekatının başarısını vurgulayan Emir Abdullahyan, operasyonun sona ermesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti açısından meselenin bittiği mesajı verildi. Ancak Siyonist rejimin misillemede bulunması durumunda İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisi acil, kapsamlı ve maksimum düzeyde olacaktır ifadelerini vurgu yaptı. Yapılan temasta Josep Borrell de İran İslam Cumhuriyeti açısından bu operasyonun sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran askeri tepkisinin beklendiğini belirterek şunları söyledi. Avrupa Birliği'ne göre İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen saldırı Viyana Konvansiyonu'na aykırı olduğu gerekçesiyle kınanmalı. Borrell sözlerinin devamında ayrıca Avrupa Birliği'nin Gazze'deki krizi çözmek ve bölge halkının acılarına son vermek için gösterdiği diplomatik çabalarını duyurdu ve İran'dan bu konuda iktidarlı davranması ve bu konuya yardımcı olmasını istedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad yaptıkları telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin saldırganlığına verdiği meşru tepkinin ardından ikili ilişkilerin son durumunu ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yapılan telefon görüşmesinde Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Siyonist rejimin yasa dışı ve uluslararası eylemlerini takip etmek için son iki haftadaki çabalarını ve diplomatik önlemlerini ve Amerika ile iki Avrupa ülkesinin muhalefeti sonucunda bu rejimi kınamak için Güvenlik Konseyi'nin eylemsiz kalmasını anlattı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin pazar sabahı meşru savunma hakkı çerçevesinde Siyonist rejimin askeri mekanlarını hedef alan eyleminin çeşitli yönlerini anlatan İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve ülkenin çıkarlarını savunmaya tam hazır olduğunu vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınarken, İran'ın Siyonist rejimin şeytani eylemine uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık vermesinin meşru hakkı olduğunu vurguladı. Filistin ve Gazze'deki son gelişmeleri de değerlendiren iki bakan, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği insanlık suçlarının derhal durdurulması, insani ablukanın tamamen kaldırılması ve Gazze'ye uluslararası insani yardım gönderilmesinin gerekliliğinin de altını çizdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Malta Dışişleri Bakanı Jan Borg ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin cinayetlerine verilen tepkinin uluslararası hukuka uygun olarak yapıldığını vurguladı. İran Pers Haber Ajansı'nın belirttiğine göre pazar günü Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Malta'nın Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki kararlı tepkisi hakkında şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin suçlarına yanıt olarak gerçekleştirdiği askeri harekat meşru müdafaa çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygundur. Emir Abdullahyan, İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımını sona erdirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı olarak Malta hükümetinin yapıcı rolünü ve çabalarını takdir etti. Malta Dışişleri Bakanı Jan Borg da yapılan telefon görüşmesinde bölgede gerilimin artmasının yarattığı tehlikelere dikkat çekerek, tüm tarafların itidalli olmalarına da vurgu yaparak, Malta, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insan yardım dağıtımının kolaylaştırılması çağrısında bulunuyor diye kaydetti. Bu arada Hüseyin Emir Abdullahyan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile yaptığı başka bir telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejimi hedef almak konusundaki tepkisi ve karşı önlemlerine ilişkin İran'ın Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesi uyarınca savunma ilkesine dayanan görüşlerini açıkladı. Yapılan görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri de Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşın devam etmesi ve Filistin halkının katledilmesi nedeniyle bölgede gerilimin artmasından duyduğu kaygıyı dile getirerek bu saldırının önlenmesi için tüm tarafların çalışması gerektiğini ve Mısır'ın Gazze'ye yönelik savaşı durdurmak için çabalarını sürdüreceğini vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilcisi Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin operasyonu tamamen Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesinde belirtilen ve uluslararası hukukta tanınan zati müdafaa hakkımızın kullanılmasına uygun olarak yürütülmüştür ifadelerine vurgu yaptı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Said İrevani, pazar akşamı yerel saatle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında yanıtımızın gerekli ve orantılı olduğuna dikkat çekerek şunları ekledi. Bu eylem aynı zamanda gerilimin tırmanma olasılığını en aza indirmek ve sivillerin zarar görmesini önlemek amacıyla yalnızca askeri hedefleri vurdu. İrevani ayrıca şunları da ekledi. Ne yazık ki Amerika, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu Güvenlik Konseyi'nin bazı üyeleri bir kez daha gerçeği görmezden gelmeye ve mevcut duruma yol açan temel nedenleri görmezden gelmeye karar verdi. Söz konusu 3 ülke ikiyüzlü bir davranış sergilerken kendi ihmallerini ve bölgede barış ve güvenliğe yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemelerini dikkate almadan İran'ı haksız yere serzeniş edip suçladı. İrevani şöyle devam etti. Bu ülkeler İsrail rejiminin diplomatik mekanlarımıza yönelik askeri saldırılarına karşı İran'ın zati savunma hakkını reddederken, Siyonist rejimin savunmasız Gazze halkına yönelik tüm cinayetlerini ve soykırımlarını meşru müdafaa bahanesiyle utanmadan meşrulaştırdılar ve örtbas ettiler. Bu ülkeler keyfi ve yanıltıcı meşru müdafaa yorumlarıyla İsrail rejiminin Filistin halkına karşı işlediği suçları haklı çıkarmak ve örtbas etmek için boş bir girişimde bulundular. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Amerikalı liderleri uyararak Siyonist rejimi desteklemek için müdahale etmeleri durumunda tüm üsleri ve çıkarları İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel hedefi olarak kabul edilecektir açıklamasında bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın füze ve insansız hava aracı operasyonuna değinen tüm General Seyyid Abdurrahim Musevi şunları ekledi. Uluslararası kuruluşların Siyonist rejimi, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 7. maddesi uyarınca cezalandırması gerekirdi. Ancak bir yandan onların ihmali, diğer yandan Büyük İran halkının genel talebi nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri Siyonist rejimi cezalandırdı. Tümgeral Musevi, gayrimeşru Siyonist rejimin saldırgan eylemlerinde ısrar etmesi halinde bu kez daha ağır cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı şunları söyledi. Amerikalı liderler Siyonist rejimi desteklemek için olaya karışmak veya müdahale etmek isterlerse tüm üsleri ve çıkarları, özellikle de İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri harekatın başlatılacağı üsler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel hedefleri olarak kabul edilecektir. Lübnan Hizbullah'ı İran'ın Siyonist rejime yönelik füze ve İHA saldırısını eşsiz ve benzeri görmemiş bir saldırı eylemi olarak nitelendirdi. İNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti tüm tehdit ve baskılara rağmen doğal ve hukuki hakkını kullanarak benzersiz bir cesaretle, dirayetle ve bölgedeki ve dünyadaki durumu anlayarak soykırımcı İsrail rejimine kararlı bir yanıt verme vaadini yerine getirdi. Lübnan Hizbullah'ı şunları vurguladı. İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının uzun vadeli siyasi ve stratejik hedefleri zamanla netleşecektir. Bir diğer haberde ise Bahreyn'deki Vefak Cemiyeti'nin Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Hüseyin El-Dihi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime yönelik füze ve İHA operasyonunu Müslümanların zaferi, onuru ve gururu olarak değerlendirdi. Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime füze ve İHA ile karşılık vermesini bu ülkenin doğal ve meşru hakkı olarak nitelendirdi. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muhsin El-Mandalvi, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne yönelik saldırısına İran'ın tepkisinin uluslararası yasalara göre ülkenin doğal ve meşru hakkı olduğunu söyledi. Direniş komiteleri ve Filistinli Mücahitler Hareketi yaptıkları bir açıklamada soykırımcı İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına yanıt olarak İslam Cumhuriyeti'nin güçlü füze ve İHA saldırısını tebrik etti. Ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail rejiminin Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne saldırısına İran'ın İHA ve füze ile karşılık vermesini meşru bir yanıt ve uluslararası hukuka uygun olarak değerlendirdi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Dışişleri Bakanlığı yaptığı bildiride şunları vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime karşı askeri tepkisi yasaldır ve uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne uygundur çünkü meşru müdafaa hakkı çerçevesindedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 6 Şevval 1445 ve Miladi 15 Nisan 2024 Pazartesi. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Ferverdin 1364'te önde gelen alim ve hatip Hüccetül İslam Abbas Ali İslami Sebzevari vefat etti. Hicri Şemsi 1320 yılında İran'ın Sebzevar kentinde dünyaya gelen Sebzevari, Abuzur Tehrani, Hacı Hüseyin Tabatabai Kumi ve Seyyid Ebul Hasan İsfani gibi dönemin ünlü alimlerinden dersler aldı. ...659 yıl önce Hicri Kameri 6 Şevval 786'da Müslüman alim, şair ve muhaddis İbni Beredes lakaplı Emadettin İsmail bin Muhammed Beylbeki Lübnan'da dünyaya geldi. Temel dini ilimleri Lübnan'da öğrenen Beylbeki ardından Suriye'nin Şam kentine gitti ve orada kendi dönemindeki önde gelen alimlerden çeşitli İslami bilimleri öğrendi. ...572 yıl önce, bugün 15 Nisan 1452'de, miladi 15. yüzyılın dünyaca ünlü ressam, heykeltıraş ve mimarı Leonardo da Vinci İtalya'da dünyaya geldi. Bir süre 12. Louis ve 1. Francis saraylarında ressamlık yapan da Vinci, bu mesleğinin yanında matematik bilimine ilgi duymaya başladı. Da Vinci'nin en önemli eseri, Joconde veya Mona Lisa gülümsemesidir. O, 1519 yılında hayata veda etti. ...112 yıl önce bugün 15 Nisan 1912'de dönemin gemicilik sanayisinin şah eseri ve dev yolcu taşıyan Titanic gemisi İngiltere'deki Southampton limanından ayrılarak New York'a gittiği sırada bir buzdağına çarptı ve Atlas Okyanusu'nun soğuk sularının derinliklerinde battı. Bu gemideki toplam 2207 yolcudan sadece 705'i sağ kaldı. Bu deniz felaketi tüm zamanların en medyatik deniz felaketi ve en ölümcüllerinden biri olarak kabul ediliyor. ...42 yıl önce bugün 15 Nisan 1982'de Filistin ve Mısır milletine zulmeden Enver Sadat'ı katleden Halid İstanbul'i kurşuna dizildi. Ordunun liyakatlı subaylarından olan İstanbul'i Mısır İslami Cihat Hareketi ile gizlice işbirliğinde bulundu. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sadat'ın Gaspçı İsrail'i resmiyete tanındığı Camp David anlaşmasının imzalanması ardından Halid İstanbul'i Sadat'ın infaz edilmesini planladı. Bu plan 6 Ekim 1981'de hayata geçirildi ve Sadat Ekim 1973'teki savaş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen merasim sırasında yanındaki birkaç askerle birlikte Halid İstanbul'i tarafından infaz edildi. Bu cesurca yapılan operasyonun ardından İstanbul'i tutuklandı ve yargılamanın ardından 15 Nisan 1982'de 34 yaşındayken kurşuna dizildi. ...36 yıl önce bugün 15 Nisan 1988'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurucularından ve 2 numaralı adamı olan Ebu Cihad olarak bilinen Halil el-Vezir suikasta kurban gitti. Siyonist rejime karşı birçok operasyona katıldı. Siyonist rejim uzun yıllar boyunca ona suikast düzenlemeye çalıştı. 1978 yılında kendisine suikast düzenlemek için arabasının önünde bomba patladı ve o bu girişimden sağ kurtuldu. Ebu Cihad Siyonist güçlerin 1982 yılında Lübnan'a saldırması üzerine Afrika ülkesi olan Tunus'a gitti. Son olarak 15 Nisan 1988'de 47 yaşındayken Tunus'taki evinde Siyonist rejimin ajanları tarafından öldürüldü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Çocuklara giden yardımı vurdu.
Yeni mesaj.
İktidarın İsrail laubaliliği.
Milli Gazete.
Küresel krizler altın fiyatını zirveye taşıdı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç Yüz 13 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde CHP'deki değişim ve emanet oylar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 31 Mart seçiminden CHP'nin birinci parti çıkmasıyla ilgili farklı değerlendirmeler devam ederken, kimilerine göre bu sonuç Kılıçdaroğlu'nun parti kongresinde genel başkanlığı kaybetmesinden sonra geldi ve kazanılan başarının asıl sebebi bu. Bu iddianın sahiplerine göre geçen yıl yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin kaybedilme sebebi de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatması. Halbuki o değildi, İmamoğlu veya Yavaş aday olsaydı seçim kazanılırdı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
O seçimlerden istenen sonucun alınmaması sebebi gerçekten Kılıçdaroğlu'nun aday olması mı, yoksa bilhassa İYİ Parti'nin yan çizmesi ve Millet İttifakı partilerinin kazanmak için gerekli gayret ve performansı istenen düzeyde göstermemeleri mi, çok tartışılır. 31 Mart seçiminden çıkan sonucu Kılıçdaroğlu'nun olmayışına bağlamak ise reel siyasetin gerçekleriyle örtüşen bir değerlendirme olmaz. Tam tersine Kılıçdaroğlu'nun bunca senedir yoğun bir gayret göstererek toplumun farklı kesimleriyle kurduğu olumlu diyaloglar, eski CHP'yi mütedeyyin kitlelerle karşı karşıya getiren yanlışları düzeltme çabaları, helalleşme açılımı ve büyük emek verdiği altılı masa birlikteliği partiyi çok farklı bir noktaya taşıdı. Gelinen noktada görünen o ki Kılıçdaroğlu'nun attığı maya tuttu. Ortaya koyduğu yaklaşım partiye büyük ölçüde mal oldu. Yeni yönetimde esas itibarıyla o politikaları devam ettirdi. Yerel seçimdeki aday profilleri genel olarak bu çizgiyle uyumlu bir görüntü verdi ve altılı masa seçmeninin önemli bir bölümü tercihini bu adaylardan yana kullandı. Seçimi kazanan çok sayıda başkanın camide sabah namazı kılarak ve dua ederek göreve başlamaları partide yaşanan değişimin dikkat çekici yansımalarından biri. Ve seneler boyunca böyle bir şeyi laikliğe aykırı irtica olarak görüp reddetmiş olan eski CHP'de hayal dahi edemeyecek bir hal. Ve haddizatında CHP'nin bilinen oy potansiyeli belli iken bunu çok aşan bir netice ile karşı karşı olduğumuza göre bunun farklı bir izahı olmalı. O da altılı masa seçmeninden gelip seçime ayrı ayrı giren ve fazla bir varlık gösteremeyen diğer Millet İttifakı partileri yerine genel anlamda ittifakın ortak paydasını temsil eden bir duruşla iktidar adayları karşısında en güçlü alternatif olarak görüldüğü için CHP'ye yönelen emanet oylar. Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar'a tepkisi, Dündar'ın şahsında bu vakayı çarpıtan eski CHP zihniyetine yönelik keskin bir reddiye ve o cenahtaki ayrışmanın çarpıcı bir tezahürü. Emanet oyların kaderi ve geleceği ise CHP'deki değişimin samimiyeti ve kalıcılığı konusunda seçmene verilecek güvene bağlı.
Osman Sert 13 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde AK Parti'nin yükü başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 31 Mart sonuçlarını en dikkatli değerlendirmesi gereken parti şüphesiz AK Parti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem seçim gecesi hem de sonrasında yaptığı açıklamalarda yaşanan irtifa kaybını tarif ederek cesur bir öz eleştiri sürecinden geçeceklerini söyledi. Bu öz eleştiri süreci için öncelikle kaybın hangi zaman diliminde gerçekleştiğini tespit etmek gerek. İktidar partisinde hakim olan tutumlardan biri, seçmenin son 10 günde bu kararı verdiği yönünde diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Seçim mağlubiyetini getiren seçmen psikolojisini son 10 güne hapsetmek, deyim yerinde ise bir sonraki yenilgiyi şimdiden garantilemek olur. Son 10 günde şekillenmiş olabilecek tek yaklaşım AK Parti seçmenindeki sağında gitmeme eğilimi olabilir ki bu bile zorlama bir yorum. Güvenilir kamuoyu araştırmalarında en az bir ay öncesinde benzer bir dalganın geldiğini görmek mümkündü. Sadece aradaki fark o kadar yüksekti ki birçok araştırma şirketi elindeki ilk bulgulara inanmakta güçlük çekti. 2023 seçimlerinde muhalefeti olandan yüksek bulan araştırmaların akıbeti de düşünülünce uzun süre rakamları kabullenmekte güçlük çekildi. İktidar nasıl oldu da o kadar büyük araştırma bütçeleriyle bunu göremedi ayrı mesele. İkinci yaklaşım ise seçmenin 2023'te altılı masanın yanlış aday ve aktörlerin sorunlu iletişim stratejileri nedeniyle öteledikleri hesabı 31 Mart'ta gördükleri şeklinde. Bu değerlendirmenin haklı boyutu var. Sonuçta en az 3 yıldır devam eden bir ekonomik kriz var. Özellikle dar gelirlilerin içinden geçtikleri kriz her türlü hesabın kimlik aidiyetinin üzerine çıkmış durumda. Genel seçimlerde kazanabilmek için kasadaki kör kuruşu ve muhayyel gelirleri bile harcamış bir iktidarın yerel seçimlerde emeklilere verecek kişi başı 3-5 bin lirası bile kalmamıştı. Eğer durum buysa AK Parti ekonomi düzelttiği gün yeniden iktidarını tahkim edebilir. Ancak mesele bu kadar basit değil. Panoramatr araştırmalarında iktidar 2015 Kasım seçimlerinden bu yana en güçlü olduğu büyük şehirlerde dahil olmak üzere ağır bir kan kaybı yaşıyor. 15 Temmuz psikolojisi bunu bir süre ötelese, MHP'li ittifak, irtifa kaybının etkilerini geciktirse de AK Parti eriyor. Ayakta duran tek şey kişisel ağırlığı nedeniyle Erdoğan'ın seçmen nezdindeki desteği. Bu da son genel ve yerel seçimlerde görüldü ki artık son derece kırılgan. Mesele sadece ekonomi olsa bile ekonomi sadece para ve makro dengeler değil, sağlıklı bir ekonomi hukuk düzeninden, sermaye güvencesinden, iş hayatındaki huzurdan ve en önemlisi üretim ve kalkınmayı besleyecek kalifiye eğitimden geçiyor. AK Parti'nin siyasal kutsal haline getirdiği içeriden konuşma ve içeride eleştiri mekanizması işlevsizliğini defalarca kanıtladı. Bu şu ana kadar daha çok partideki eleştirileri anlamsız bir istişare mekanizmasında eritmeye yaradı. AK Parti'yi dışarıdan etkileyebilecek bir basın ya da düşünce kuruluşu mekanizması ise ne yazık ki yok. İktidara yakın medya kuruluşları ciddi bir öz eleştiri mekanizmasına imkan verecek potansiyeli kaybedeli çok oldu. Düşünce kuruluşları ise sadece farklı görevlere gelmenin atlama taşına indirgenmiş durumda.
Tahran Radyosu.
Şakir Tarım 13 Nisan tarihli Milli Gazete'de İnsanlık adına soykırım durmalı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gazze Savaşı 6 aylık süreyi geçti. İnsanlık tarihi böylesine çok yönlü vahşet ve insanlık dramı yaşamadı. Hele dünyadaki barış, insan hakları, güvenlik ve çocuk haklarını korumak amaçlı kurulduklarını deklar eden uluslararası kuruluşların ilgisizlikleri. Gerçekte bu söylemler boş sözlermiş. Canlar gidiyor, insanlık ölüyor. Bu kuruluşlardan tıs yok diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
34 bin şehidin çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluşması yapılan soykırım olduğunu ispatıdır. Dünyada gücü elinde tutanlar olup bitenlere seyirci. Bebekler ölmüş, insan cesetleri sokak hayvanlarına yem olmuş, insani yardımların önü tıkanmış, sağlık sistemi çökertilmiş. Bunların hiçbiri zalimlerin umurunda değil. Dijital dünyada yaşıyoruz ya, çoğunluk olayı bilgisayar oyunu seyreder gibi izliyor. Maddenin kuşattığı dünyada kalpler katılaştı. İnsaf ve vicdanlar köreldi. Katil İsrail çetesi, uluslararası insan yardım kuruluşlarının çalışanlarını öldürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ramazan ayı boyunca ateşkes kararı aldı. İsrail karara uymadı. Bu insanlık dışı tavrın hiçbir yaptırımı olmayacak mı? Siyonist terörün hastaneleri hedef almasından daha büyük suç olabilir mi? Terörist çete, Gazze şeridinin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nde 18 Mart'tan itibaren 14 gün terör estirdi. 200'den fazla Filistinli öldürdü, kadınlara tecavüz etti, yıkım ve katliamla Şifa Hastanesi'ni harabeye çevirdi. Medeni dünya, hastane, cami, okul gibi en masum yerleri hedef alanlara, ibadet edenleri öldürenlere karşı nasıl ilgisiz kalabilir? Dünyanın ayağa kalkması gerekmez miydi? Dünya tarihine bakın ve inceleyin. Savaşların hep iki düşman tarafın askerleri arasında yaşandığını görürsünüz. Geçtikleri yerleri yıkıp yakanlar, sivil halka saldıranlar, ekili araziye zarar vererek kural dışılığa girişen zalimler bulunsa da asıl hedef karşı tarafın ordusu olmuştur. Gazze Savaşı farklı seyrediyor. Siyonist İsrail hedefinde çocuk ve kadınlar var. Bu savaş değil, soykırımdır. Karşısındakini yok etme girişimidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Paris Süreyi Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Paris Süreyi Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Paris Süreyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
İran'ın Siyonist rejimin hukuk dışı saldırısına karşı yasal misilleme hakkını kullanarak askeri merkezlerini İHA ve füzelerle vurması,
Siyonist işgalcilerin Gazze'nin güneyinden çekilmesi,
İran'ın Siyonist rejimin Şam Büyükelçiliğinin konsolosluk binasına yaptığı saldırıya tepkisi,
Siyonistlerin Ramazan bayramında Gazze'ye karşı cinayet işlemesi
ve Ramazan bayramı namazının Gazze'de geniş katılımla kılınması,
geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan başlıca önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
İran'ın Siyonist rejimin Suriye'nin başkenti Şam'daki Büyük Elçiliğinin konsolosluk bölümüne 1 Nisan 2024 tarihinde yaptığı saldırıya karşı misilleme olarak bu pazar günü yüzlerce İHA ve füzeyle askeri bölgelere gerçekleştirdiği saldırı, Batı Asya'nın en önemli gelişmesi oldu. Saldırı, sonuçları, destekler ve tepkileri ile ilgili ayrıntılı gelişmeleri özel programımızda dinleyeceksiniz.
Siyonist rejim işgalci ordusu geçtiğimiz hafta Gazze'nin güneyinden çekildi. Bu konuyla ilgili bir haberde Siyonist Haaretz gazetesi bazı üst düzey İsrailli subayların, İsrail ordusunun bu eylemle Filistinli silahlı adamların Güney Gazze şeridinde saklandıkları yerlerden çıkacaklarını umduklarını söylediklerini, çekilmenin esir takası görüşmelerinde iyi niyetle hiçbir alakası olmadığını aktardı. Söz konusu subaylar Gazze şeridinden çekilmenin daha önemli bir nedenden dolayı yapıldığını, bunun da ordu birliklerinin bitkinliği ve aşırı yorgunluğu olduğunu gerçekleştiğini, bu kararında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerde iyi niyet ifadesiyle bağdaştırmanın yanlış olduğunu belirtti. Kıymetli dinleyiciler, konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
İsrail elinden gelenin diye kadar komşularına, hususan Filistin halkına, elinden geldiği kadar zulm, zor ve onlara eziyet verip, bu 70 yılda il olmayıp ki bu halklara, bu komşularına saldırıp ve aynı halde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kararların hiçe sahip, beynəlxalq qaydaları, normaları heçə sayıb. Əslində, baxanda bu hərəkətlərin hər birin bir başqa ölkə eləsəydi, ona əl vursaydı, böyük dövlətlər və ulusal qurumlar hamısı onu məhkum edərdi və qınardılar. Və xüsusən Avropa və Birləşmiş İştatlar ABD, yəqin ki ona qarşı çıxardı, bəlkə saldırardı, onu qınardı və bəlkə o ölkəni dünyada ən terrorist ölkə tanırdı. Bəli, belə olmayıb. Əksinə, bunların hamısı himayə ediblər. Yəni, keçən 70 ildə baxmayaraq səhvinisti rejim cürbəcür cinayətlərə əl vurub, bəli, Avropa və ABD ondan himayə edirlər və ulusal qurumlar da bu qudrətlərin təsiri altında olduğu üçün onlar da bir kəsərli bir tutumları olmayıb. Demək olar ki, Səyyonist İsrail rejimi ABD-nin bölgədə bir şımarıq uşağıdır və hər kimə saldırıb, hər kimin yüzünə tən gətib dillənə bilməyib. Və təbii ki, bu son hadisələrdə, yəni Qəzza hadisələrində millətlər hamısı bu cinayətlərə şahid olublar. Və səhvinisti rejimdə iddiasına rəğmən heç iş başaramayıb, elan elədiyi hədəflərə də çatmayıb. Ona görə çox çalışırdı ki, bölgə ölkələrə saldırsın, yəni əslində İrana. Və ya Lobnana bir nəhvilə təhrik eləsin, Hizbullah ya İran müstəqim ondan bir savaşa çıxsın.
Sayın Rahmetullah Şerifi, görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.
Siyonist rejim İsrail'in geçen hafta tüm kara kuvvetlerini Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinden çekmesinin ardından Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda değil askerlerin dinlenip yenilenmeleri için olduğunu söyledi. İsrail rejimin işgalci ordusu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde muharebeler sırasında 4 İsrail komandonun öldürüldüğünü açıkladı. Ardından Reuters'e konuşan bir askeri sözcü, İsrail ordusunun bir tugay dışında Güney Gazze'deki tüm kara birliklerini geri çektiğini söyledi.
Siyonist rejim ordu radyosu da ordunun Gazze şeridinde ilerleyen tüm birliklerini geri çektiğini duyurdu. Habere göre 3 tugaydan oluşan 98. tümen 4 aylık operasyonların ardından Gazze şeridinden çekildi. Sadece Nahal Tugay'ın sabit bir güç olarak Gazze şeridinde kalacağı ve Filistinlerin Kuzey Gazze'ye dönmesini önleyeceği belirtildi. Bir İsrail Tugay'ı genellikle birkaç bin askerden oluşur. Geri çekilmenin Netanyahu'nun Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için şart olduğunu söylediği en güneydeki Rafah kentine kara harekatını geciktirip geciktirmeyeceği belirtilmedi.
Bu arada Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısında şehit olanların anısına pazartesi günü düzenlenen törenle Beyrut'un güney banliyölerindeki Seyyidü'ş-Şehedâ Mescidi'ndeki konuşmasında tüm dünya ülkelerinin Siyonist rejimin askeri saldırısına karşı İran'ın cevabının verileceğini kabul ettiğini belirterek İran'ın bu saldırganlığa cevabının meşru ve doğal hakkı olduğunu kaydetti.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünde İranlı danışmanların hedef alınmasının Siyonist düşman İsrail'in son yıllarda Suriye'de yaptığı en büyük saldırı olduğunu belirterek İranlı danışmanların Suriye'de hedef alınmasının ana savaşın bir parçası olduğunu kaydetti. Nasrallah soykırımcı İsrail rejiminin Gazze şeridine karşı yürüttüğü savaşın üzerinden 6 aydan fazla zaman geçtiğini, düşmanın ilan ettiği hedeflere ulaşılamadığını ve İsrail'deki durumun her açıdan daha da kötüleştiğini sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz hafta Batı Asya'da yaşanan olaylardan bir diğeri ise İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin İran'ın Şam Büyükelçiliği konsolosluk binasında düzenlediği kanlı saldırıya tepkilerle ilgiliydi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameni, korsan rejimin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yönelik cinayetinin karşılıksız kalmayacağını ve pişman edici bir misillemeyle yanıt verileceğini belirtti. Ayetullah Hameni, çarşamba sabahı mübarek Ramazan bayramı münasebetiyle İslami nizam yetkilileri, İslami ülkelerinin büyükelçileri ve farklı halk kitlelerinden oluşan bir grupla görüşmede, İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlediği saldırıya değinerek, dünya adetlerine göre herhangi bir ülkenin konsolosluğuna ve büyükelçiliğine saldırı, o ülkenin toprağına saldırı olarak sayılmaktadır ve tepeden tırnağa habislik olan Siyonist rejim bu cinayet için cezalandırılmalıdır ve cezalandırılacaktır diye vurguladı.
Tahran Radyosu.
İran'ın misilleme açıklamaları nedeniyle Siyonist rejim İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisine daha çok odaklandı. Amerika'da Siyonist rejime desteğini açıklayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e saldırı kararını etkilemeye çalıştı. İran'ın misilleme saldırısı daha gerçekleşmeden Siyonist rejim tam bir kafa karışıklığı içindeydi ve güçlerini tam alarma geçirmişti. Siyonist medyadan naklen aktardığı haberine göre İran'ın Suriye'de Şam'daki İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne karşı işlenen son cinayetten dolayı hesap sorma tehdidi korkusu işgal altındaki tüm bölgelerin felç olmasına neden oldu.
Siyonist medyaya göre İsrail ordusu teyakkuz durumunu arttırdı ve bu yeni emir işgal toprakları dışında subay ve askerlerin hedef alınması korkusunun ardından verildi. Siyonist İşgal Ordusu Radyosu da bir haberinde ordunun İran'ın olası tepkisinden korktuğu için üniformalı subayların yurt dışına seyahatlerine yönelik kısıtlamaları arttırdığını duyurdu. Bu raporun devamında şunlar belirtildi. Cuma günü İbranice yayımlanan Maariv gazetesi bir anketin sonuçlarını yayınlayarak işgal altındaki bölgelerde yaşayanların duygularının %60'ı olumsuz, %24'ü umutsuz, %23'ün ise kaygılı olduğunu yazdı. Bu ankete göre İsrailli kadınların %68'i stresli ve olumsuz duygulara sahip, bu orandan %32'si ise endişeli.
Geçen haftanın bir diğer önemli olayı ise Siyonistlerin Ramazan bayramı günü Gazze'ye karşı işlediği cinayetti. Siyonist rejim, Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin çocuklarını ve torunlarını taşıyan aracı hedef aldı. Bu saldırı sonucunda İsmail Haniye'nin ailesinden 6 kişi şehit oldu. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas siyasi Büro başkanı, Siyonist rejimin saldırısında çocuklarının ve torunlarının şehit olduğu haberini doğrulayarak, "Bu acı ve kanla halkımız, davamız ve milletimiz için umut, gelecek ve özgürlük yaratıyoruz. Üç oğlumun ve üç torunumun şehadetiyle bizlere bahşettiği şereften dolayı Allah'a şükrediyorum," dedi.
Derin iş komutanlarına ve aile üyelerine düzenlenen suikast birçok önemli mesaj içeriyor. Ana ve önemli mesaj, Siyonist rejimin terörist bir rejim olduğudur. Bu rejim teröristlerin mafya babasıdır ve terör operasyonlarında son derece ustadır. Bir diğer önemli mesaj ise Siyonist rejimin Gazze'deki direnişle askeri alandaki başarısızlığıdır. Aslında savaş alanındaki başarısızlık Tel Aviv'in direniş komutanlarından nefret etmesine neden olmuştur. Bu bağlamda Filistin İslami Cihat Hareketi, İsmail Hani'nin çocukları ve torunlarının şehadetiyle ilgili yayımladığı mesajda şunları duyurdu. Bu kalleş operasyon sahanın amacına ulaşmaması nedeniyle düşmanın şaşkına döndüğünü doğrulamakta ve intikam almak için kör nefret oklarını mücahit direniş savaşçılarının çocuklarına ve ailelerine hedefleyerek bunu telafi etmeye çalışıyor.
Bir diğer önemli mesaj ise Siyonist rejim ve destekçilerinin direniş komutanları ve aileleri hakkındaki propagandalarının yalan olmasıdır. Gazze Savaşı sonucunda son 6 ayda 33 binden fazla Filistinli şehit oldu, 75 binden fazla kişi de yaralandı. Siyoniste batılı medyanın propagandasının eksenlerinden biri de Gazze halkının Gazze'deki savaşın mağdurları olduğu, ancak direniş komutanlarının çocuklarının Gazze dışında ideal koşullarda yaşadıkları yönündeydi. Bu bağlamda İsmail Haniye çocuklarının ve torunlarının şehadetinden sonra, "Benim çocuklarım Gazze şeridinde halkımızın yanında kaldı ve bu şeridi terk etmediler. Bütün Filistinler ve Gazze'de yaşayanlar çocuklarının kanını vererek ağır bir bedel ödediler ve ben de onlardan biriyim. Ailemin 60'a yakın ferdi tüm Filistin milleti gibi şehit oldu ve aralarında hiçbir fark yok," dedi.
Geçtiğimiz hafta Gazze'de yaşanan gelişmelerden bir diğer önemli noktası da Filistinlilerin Ramazan bayramı namazıydı. Çarşamba günü Ramazan bayramı dolayısıyla Gazze şeridindeki Filistinliler Ramazan bayramı namazını Siyonist ordunun yıktığı cami ve okul kalıntıları üzerinde ve mülteci kampların açık alanlarında şiddetli yağmurun altında kıldı. 1 milyondan fazla Filistinlinin yerinden edildiği Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ta yerinden edilmiş insanlar çadırlarının yakınında Ramazan bayramı namazını kıldılar. Refah kentinden bir grupta Ramazan bayramı namazını bu kentteki Faruk ve El Hadi camilerin enkazları üzerinde kıldı.
Gazze şeridinin güneyindeki camilerin çoğunun işgalci İsrail rejimi askerleri tarafından yıkıldığı Han Yunus şehrinde onlarca Filistinli bu şehrin Avrupa Hastanesi'nde Ramazan bayramı namazını kıldı. Ayrıca Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliye kampında da çok sayıda Filistinli mülteci yağmur ve soğuk havaya rağmen meydanlarda Ramazan bayramı namazı kıldı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde geçen hafta bölgede yaşanan önemli olayları kısaca ele almaya çalıştık.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından veya parsurey.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme adlı dizi sohbetimizin 55. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde teknolojik hakimiyet ve sulta ile ilgili konuşacağız.
20. yüzyılın ikinci yarısındaki yeni teknolojiler, bilgiye erişimin nicelik ve niteliğini devrim niteliğinde ve benzeri görünmemiş bir şekilde değiştirdi. Uydular, dünya çapında elektronik medyanın ortaya çıkmasına neden olmuş ve insan yaşamı yeni ve farklı bir döneme girmiştir. İngilizce'de compute, makine ile hesaplama anlamına gelir. Computer veya bilgisayar kelimesi Oxford sözlüğüne 1646'da hesaplayan kişi anlamında yer almış ve 1897'den beri mekanik hesap makinelerine atıfta bulunmak için kullanıldığı belirtilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında bilgisayar, işi büyük savaş toplarının atış yollarını benzer bir araç kullanarak hesaplamak olan İngiliz ve Amerikan askeri kadınlarına atıfta bulundu. Bilgisayarların ticari olarak ortaya çıkmasından önce matematiksel hesaplamalar yapan kişilere kompüter insanlar deniyordu. Genellikle bir fizikçinin rehberliğinde çalışıyorlardı.
1950'lerin başında bilgisayar makinesi terimi hala kompüterleri tanıtmak için kullanılıyordu ve bundan sonra bunun yerine daha kısa ifade edilen bilgisayar kullanıldı. Yüksek fiyatları ve büyük hacimleriyle ilk bilgisayarlar başlangıçta bilimsel hesaplamalar yaptı. Örneğin ENIAC top mermisi hesaplamaları ve nötron yoğunluğu tablosu hesaplamaları yapmak için tasarlanmış eski bir Amerikan bilgisayarıdır. Bu hesaplamalar artık 1941 ile Ocak 1946 arasında 1 milyon delikli kart hacminde yapıldı.
Bu ilk bilgisayarların yapımından bu yana birkaç on yıl geçmesine rağmen bilgisayar dünyasının hızlı büyümesi yalnızca görünüşlerinin orijinal örneklerinden çok farklı olmakla kalmamış, insan yaşamının tüm yönlerini etkilemiş ve neredeyse hayatı onsuz imkansız hale getirmiştir. Şimdi de bilgi yönetimi çağında başarılı bir yaşam sürmek isteyen herkesin bilgi teknolojisinde gerektiği becerileri öğrenmesi gerekiyor.
''1950'ler televizyonun gelişmesinde önemli ve altın bir dönemdir. Siyah-beyaz televizyonun kökeni 1956'ya dayanıyor ancak elektromanyetik teknikler İkinci Dünya Savaşı öncesi tamamlanmış ve geliştirilmiştir. Televizyon 20. yüzyılın ikinci yarısında kamuoyunu kontrol etme ve hakimiyet kurma açısından oldukça güçlü ve etkili bir medya iken, İkinci Dünya Savaşı sonrası çok geniş çaplı bir iletişim aracına dönüştü. Aynı mesajı milyonlarca kişiye aynı anda yayınlayabilen bu yeni mecra, izleyici homojenleştirip homojen bir izleyici kitlesi yarattı ve çoğu zaman hükümetler tarafından yönetildi. O dönemde televizyon yaygınlaşması, McLuhan'a göre yeni bir iletişim dünyasının ortaya çıkmasına sebep oldu. Elbette bu yeni medyanın yaygınlaşması diğer medyaların da ortadan kalkması anlamına gelmiyordu. Örneğin televizyon artan çapı ve yayınlığı ile radyo merkezliğini yitirdi. Ancak kapsamı ve esnekliği hala söz konusuydu.
Uydu büyümeye ve genişlemeye devam eden bir başka yeni iletişim ve bilgi teknolojisidir. Uyduların geleneksel iletişim araçlarına ve yöntemlerine göre birçok avantajı vardır. Bunlar arasında kapsama genişliği, esneklik ve mesaj taşıma kapasitesinin yüksek olması sayılabilir. Bu yeni cihaz dünyanın her yerine büyük miktarda elektronik mesaj ve işaret edilebilir. kablolara ve tellere ihtiyaç duymazken bu büyük imkan sağlanabilmektedir. Aynı zamanda bu iletişim aracı televizyon programları, hava tahmini, çevre konuma ve askeri işler ve hatta casusluk için kullanılır. Uydularla ilgili önemli olan izleyicilerin çok sayıda kanalı küçük bir maliyete izleyebilecekleri televizyon programlarına bir alıcı temin edilerek erişim sağlanmalıdır.
İnternetin oluşum fikri Soğuk Savaş dönemine dayanmaktadır. İnternetin oluşumunda iki noktanın önemli olduğu söylenebilir. Birincisi, nükleer konuların o dönemde dünyada önemli bir konu haline gelmesi ve ikinci sebep ise eski Sovyetler Birliği'nin 1950'lerin sonlarında ilk uydusu Sputnik'in lansmanını başlatma eylemidir. Amerika ordusunu paniğe sevk eden ve uydudan nükleer saldırıya maruz kalması ihtimalini doğuran bir eylemden söz edilmeye başlandı. Bu nedenler Amerika'nın inisiyatif almalarına ve dünyada büyük bir değişim yaratmalarına neden oldu.
İlk başta askeri bir rolü olan İleri Araştırma Projeleri Ajansı ARPA kuruldu, ancak araştırmacılar ve bilim adamları bunu araştırmalar için kullandılar. Ajansın desteklediği en belirgin girişimlerden biri çeşitli bilgisayar ağları tülleriyle ilgili beceri ve teknolojilerin incelenmesiydi. Bu projenin ikili hedefleri şunlardı. Birincisi, ARPA projelerinde yer alan farklı araştırma merkezleri arasında bilgi alışverişini kolaylaştırabilecek iletişim ağlarının genişletilmesi ve ikincisi, ağdaki katılımcıların mevcut birkaç bilgisayar kaynağını kullanmasını sağlamaktı. ARPANET ağının 1969 yılında kurulması internetin temeli olarak bilinmektedir. 1973 yılında ARPANET Ağ, Amerika Savunma Bakanlığı ile PRNET, Radyo Ağ ve SatNet Uydu Ağ arasında iletişimin kurulması ile birlikte internet konusu ve plan olarak gündeme getirilmiştir.
Tahran Radyosu.
İnternet protokolünün avantajları vardı ve çok sayıda bilgisayar sisteminde hızla uygulandı. Çünkü farklı şirketler tarafından yapılan bilgisayarların birbiriyle iletişim kurmasına izin veren tek protokoldü. 1980'lerin başında internet protokolü kullanan Berkeley Unix sistemi internet teknolojisi tanıtıldı ve farklı istasyon ağlarını merkezi bilgisayarlara bağlamayı mümkün kıldı. İnternetin yaygınlaşması ve büyümesi 1980'lerin ortalarında kamu telekomünikasyon ağına bağlanmasından bu yana hızlandı. Son olarak hiçbir merkezden kontrol edilemeyen bir ağ oluşturuldu. Bu sistemin sansürlenmesi ve kontrolü bazılarının onu kontrol etmenin tek yolunun ağa girmemek olduğuna inandığı noktaya kadar çok zor hale geldi. Tabii ki bu ağ tüm dünyaya yayılmıştır ve birçok kullanıcısı vardı ve her türlü bilgiyi tüm dünyaya iletir. Ancak bu büyüme ve ilerlemenin çok kısa bir sürede gerçekleştiğini ve ilerlemenin hızlanmasının bazı eksiklikleri olabileceğini unutmamalıyız. Bu ağ, iletişim kurmanın birçok yolu olan binlerce bağımsız bilgisayar ağından oluşur. Dünyanın dört bir yanındaki insanların kolayca kullanılabileceği ve birbiriyle iletişim kurabileceği bir ağdan söz etmek mümkündür. İnternet her saniye ve her an genişleyip gelişiyor ve tüm dünyada yeni bir uygarlık yaratıyor. Bu uygarlık belirli bir bölge ve toplumla sınırlı olmayıp yeryüzünün tüm bölgelerini ve tüm insanları kapsamaktadır.
Yeni teknolojilerin kişisel ve sosyal ilişkiler üzerinde derin bir etkisi olduğu ve çevremizdeki dünyaya dair algımızı değiştirdiğidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda medya çok fazla çeşitlilik yaşadı ve kelimenin geleneksel anlamı ile artık homojen bir izleyici kitlesine sınırlı mesajlar yayınlayan kitle iletişim araçlarından uzaklaştırdı. Mesajların ve kaynakların çokluğu nedeniyle izleyiciler daha fazla seçim gücü kazanmış ve mesajlarını seçmeye imkan bulmuşlardır. Bu, izleyicilerin sınıflandırmalarını çeşitlendirir ve gönderici ile alıcı arasındaki kişisel ilişkiyi de güçlendirir.
Sonuç olarak modern medyanın dağınık ve çeşitli kitleler oluşturduğu, artık kitle olarak adlandırılmayacak katmanlar oluşturduğu söylenebilir. Çünkü bu kitleler artık tek bir mesaj almamakta, tek düzlüğe ve bütünlüğü bozan çok sayıda mesajla karşı karşıya kalmaktadır. Öte yandan elektronik medya her bireyin yaşam biçimini ve karar verme sürecini etkileyecek şekilde insanların tutumlarının ufkunu genişletmiş ve hayatlarında eskisinden daha geniş bir alan kapsamıştır. Bilgisayarın yaşama girmesi ve internetin oluşmasıyla birlikte insan hayatında büyük bir dönüşüm yaşanmış ve bilgi devrimi adı verilen büyük bir devrim oluşmuştur.
Son yıllarda bilgisayarların hızla yaygınlaşması 15. yüzyılda matbaanın icadından ve hatta el yazısının icadından bu yana bilgi sisteminde en önemli değişikliği yaratmıştır. Bu olağanüstü değişimle birlikte işe, veri ve bilgi alışverişi yapmak olan ağların ve medyanın genişlemesi bu 10 yıllarda dünyadaki diğer siyasi ve sosyal olaylarda şaşırtıcı bir rol oynamıştır.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@devriyes.edip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Geçen bölümde İslam açısından düşünce ve düşünmenin önemini ve bu konuyla ilgili bazı hadis ve ayetleri anlattık. Bugün yine aynı konuya devam edeceğiz. İslami kaynaklarda akıl ve düşünce üzerine birçok rivayet vardır. Bu konu üzerinde rivayetlerin çokluğu, İslam dini Allah'ı tanımayı ve insanların saadet ermelerini ve kurtuluşunu akıl ve düşünce üzerine inşa ettiğini gösterir. Hadis kaynakları arasında en muteber kaynaklardan biri olan Kafi Usulü adlı kitabın bir bölümü akıl ve cahillik konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta İmam Ali Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle anlatılır. Hazreti Cebrail, Hazreti Adem'e nazil oldu ve şöyle dedi. Ben sana üç muhibeti anlatmakla görevlendirildim. Öyle ki sen bunlardan birini seçmeli ve başkalarına bırakmalısın. Hazreti Adem nedir? Onlar diye sordu. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Akıl, perva ve din. Hazreti Adem ben aklı seçtim diye karşılık verince Hazreti Cebrail de perva ve dine şöyle dedi. Onu bırakın ve kendi işinize bakın. Ancak perva ve din şöyle dediler. Biz nerede akıl olursa onun yanında olmak ve ondan ayrılmamakla görevliyiz. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Madem öyle, o zaman siz de görevinizi yerine getirin. Bu sözlerin ardından Hazreti Cebrail göklere yükseldi. Bu tabir, akıl ve düşünce ve perva ve dinle ilişkisi hakkında kullanılabilecek en ince tabirdir. Çünkü eğer akıl dinden ayrılırsa kolaylıkla yok olur veya sapar. Öte yandan perva da insanı çirkin amellerden ve günahlardan sakındıran ve gerçekte marifet, akıl ve düşünce ağacının meyvesidir. Gerçekte bu hadis, Hazreti Adem'in fevkalade bir görüşü olduğunu ve üç özellik ve imtiyaz arasında birini seçerken en üstün olanı yani aklı seçeni ve böylece bu seçim sayesinde dinini ve pervasını da koruduğunu gösterir. İslam dininde bir kanun vardır. Şöyle ki, aklın hükmettiği her şeyi şeriat de kabul eder. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani şeriatın hükmettiği her şeyi akıl da benimser. Dolayısıyla İslam dininde hükümlerin dayandığı temellerden biri akıldır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle okumaktayız. Akıl, müminin işaretidir. Gerçekte sağlam akıl, insana hakkı batıldan ayırt etme gücü kazandırır ve imansız insan bu güçten yoksundur. Buna göre ilahi peygamberlerin söyledikleri her şey akıl ve mantığa uygundur.
Tahran Radyosu.
Bir gün bir grup sahabe Allah Resulü'nün huzurunda bir Müslümanı övmeye ve takdir etmeye başladı. Resulullah, Efendimiz onun aklı nasıl diye sordu. Sahabe arz etti, ''Ya Resulullah, biz onun ibadette çabaları ve hayır işlerinden söz ediyoruz ama siz aklını soruyorsunuz.'' Allah Resulü şöyle buyurdu, ''Akılsız ve ahmak bir insandan gelen musibet, fıskı fucur işleyen günahlardan, gelecek kötülükten daha beterdir. Yüce Rabbim kıyamet gününde kullarının makamını akıl ve düşüncelerine göre yüceltir.'' Ve kullar buna göre ilahi kata yakınlaşır. Yine Allah Resulü'nden bir başka hadiste şöyle nakledilir. Bir insanın iyi ahlakı ve dürüstlüğü haberi size ulaşınca bununla yetinmeyin ve onun aklı ve düşüncesinin doğruluğuna bakın ve idrak gücünü ölçün. Çünkü herkesin amelinin mükafatı aklına göre verilir. İslam açısından insanı kemal erdiren ve gelişmesine vesile olan şey akıldır. Akıl, ilahi bir mahluk olan insanı onu yaradana ulaştırır. Kuşkusuz insanın ilahi kata yaklaşması yolunda bazı engeller vardır ve onu doğru yoldan saptırabilir. Bu engellerden biri de şehvettir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Eğer insan şehvetine galip gelebilirse o zaman aklını aşikar etmiş olur. Öfke de doğru düşünmeyi engelleyen bir başka engeldir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Gerçek hikmet ve ilimden yararlanmayan insanlar akılları öfke ve şehvet sonucu hasarlanan kişilerdir. Gaflet de aklın gelişmesine mani olan engellerden biridir. İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle eğer bir insan gafil olursa kalbi, aklı ve batını ölmüş olur. Rivayetlerde bencillik ve kibirden de akılcılığı engelleyen bir etken olarak söz edilmiştir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu çirkin sıfat hakkında şöyle buyurur. Kibir gibi rezil bir sıfatın tutsağı olan kimse hem aklına ve hem beynine zarar vermiş, hem doğru tanıma ve marifet özelliğinden de mahrum olmuştur. Ve son olarak şu noktaya da değinmek gerekir ki akıllı insan bu dünyada aklıyla türlü faziletlere ve kemallere nail olabileceği gibi kıyamet gününde de aklı ve ilmine uygun olarak hesap verir. Nitekim İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah kıyamet gününde kullarının hesabına fani dünyada verdiği akla göre bakar. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Siyonist rejimin İran'a yönelik şer eylemlerini hangi araçla ve hangi düzeyde sürdürmek isterse aynı cevabın en az 10 katını alacağını belirtti. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkilerdeki danışmanı, Siyonist rejimin çöküşünün yakın olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Emir Abdullahyan ile bölge gelişmelerini ele aldı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, İran'ın Siyonist rejimin şeytani eylemlerine uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık vermenin meşru hakkı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Siyonist rejim suçlarına uluslararası hukuka uygun şekilde karşılık verildiğini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi İrevani, İran'ın tepkisinin Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesine uygun olduğunu belirtti. İran Ordusu Genel Komutanı Amerika'yı uyardı ve Lübnan Hizbullah'ı İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını övdü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edip.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.